Yoel 2. bölüm 28 ila 32. ayetler. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Rabbin dediği gibi Sion dağında ve Yeruşalim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacak diyor. Bu bölümle ilgili söyleyebileceğimiz harika sözler bulunur. Kendisi de bir İbrani olan yazar Dr. Charles Feinberg küçük peygamberlerle ilgili çok yararlı kitaplar yazmıştır. Benim de önceden bilmediğim bir konuya dikkat çekerek İbranice metinde 28 ila 32. ayetlerin 3. bölümü oluşturduğunu söyler. 3. bölüm aslında bizdeki 4. bölümdür. Burada 2. bölümdeki 28 ila 32. ayetlerdeki gerçeğin önemi onların ayrı bir bölümde ele alınmasını sağlamıştır ki bu önemli durumun bu şekilde ele alınmasını kimse yargılamaz. Bence de bu 5 ayet ayrı bir bölüm oluşturacak kadar önemlidir. Bu peygamberliği anlamak için gerçekleşeceği zamanı fark etmek de önemlidir. O zaman Yoel bize yaklaşmakta olan Rabbin gününden söz eder. Yazı yazan peygamberlerin ilki olarak bundan bize ilk söz eden Yoel peygamberdir ve o dönemde olacakları da açıklamaktadır. Büyük sıkıntı döneminin karanlıkta başlayacağını vurgular. Rabbimiz İsa Mesih büyük sıkıntı ifadesini kendisi de kullanmıştır. Hoşea'da zaman sırasının önemi görülmektedir. Bununla ilgili olarak Hoşea 3. bölüm 5. ayette sonra dönüp tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler der. Son günlerde büyük sıkıntı döneminin bir evresidir ve Mesih'in yeryüzüne gelip krallığını kurmasıyla başlayacak olan 1000 yıllık dönemin öncüsü olduğu anlaşılır. Dolayısıyla Yoel şimdi belirli bir dönemden söz eder. Bu peygamberlik büyük sıkıntı döneminin gecesinden sonra Rabbin günü döneminde gerçekleşecektir. O zaman Tanrı insanlara ruhunu dökecektir. Yoel ilk yazan peygamber olsa da ruhun dökülmesinden tek söz eden o değildir. Yeşaya 32. bölüm 15. ayette şunları okuyoruz. Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek o zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecekler. Burada yeryüzünde kurulacak olan krallıktan söz edilmektedir ve ruhun dökülüşü 1000 yıllık dönemle bağlantılıdır. Peygamberlerin hiçbiri kilise çağından söz etmez. Hepsi de İsrail ulusuyla ilgi olarak son günlerden söz eder. Örneğin Hezekiel 36. bölüm 27 ve 28. ayetlerdi. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız. Ben de sizin tanrınız olacağım der. Bu belli bir halka ve belli bir ülkeye yani İsrail'e seslenmektedir. O ayrıca Tanrı'nın ruhunu dökeceği özel bir zaman olacaktır. Hezekiel ayrıca şöyle der. Hezekiel 37. bölüm 14. ayet. Ruhumu içinize koyacağım, canlanacaksınız. Sizi kendi ülkenize yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin ve yapanın ben Rab olduğumu anlayacaksınız. Böyle diyor Rab. Zekeriya yazı yazan peygamberlerin sonuncularındandır ve Zekeriya 12. bölüm 10. ayette şöyle der. Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan birisi gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. Yoel haritada belli bir yere göndermede bulunarak konuyu açıklığa kavuşturur. O zaman Rabbe yakaran herkes kurtulacak der. Sion dağında ve Yeruşalim'de Rabbin çağıracağı kimseler olacak. O zaman ortaya şu soru çıkar. Elçi Petrus Pentekust gününde kutsal yazıların bu bölümüne göndermede bulunurken ne demek istemiştir? Yoel'in peygamberliğinin gerçekleştiğini mi iddia ediyordu? Hayır, böyle söylemedi. Hiçbir zaman bu peygamberliğin gerçekleştiğini Elçi Petrus iddia etmedi. Pentekost gününde kutsal ruh öğrencilere geldiğinde onlar tüm Roma İmparatorluğundan Yeruşalim'e gelmiş olan Yahudilere konuşmaya başladılar. Duyuruyu yani Tanrı'nın müjdesini, sözünü herkes kendi dilinde işitmişti. Bunlar bilinmeyen diller değildi. Her dil oraya Roma İmparatorluğundan ve başka yerlerden gelip toplanmış kişilerden birisinin ana diliydi. Yani bilinen ve konuşulan diller ve lehçelerdi. Çoğu onlara inandı ancak bazıları taze şarap içtiklerini düşünüp onlarla alay etti. Simon Petrus onlara yanıt vermek için ayağa kalktı. Grubun sözcüsü gibi davranıp sarhoş olduklarına ilişkin söylenen sözleri, iddiaları yanıtladı. Ve Petrus 11 öğrenciyle birlikte ayağa kalkarak sesini yükseltti ve kendilerine şöyle bir açıklamada bulundu. Elçilerin İşleri 2. bölüm 14 ve 15. ayetler. Bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus yüksek sesle kalabalığa şöyle seslendi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes! Bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat daha sabahın 9'u. Elçi Petrus sabah vakti insanların sarhoş olmayacağını söyler. Tabii ki bu günümüzde biraz farklıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde alkolikler gittikçe çoğalmaktadır. Elçi Petrus şöyle devam ediyor. Elçilerin İşleri 2. bölüm 16. ayetin başında. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Petrus'un peygamber Yoel'in söylediklerinin yerine geldiğini söylemediğini fark edeceksiniz. Elçi Petrus'un ve diğer 4 bölümün yazarlarının yani elçilerin bir peygamberliğin yerine gelişini iddia ederken oldukça açık olduklarını biliyoruz. Burada tüm bölümlere girmem olanaksız ama Matta 2. bölüm 17 ve 18. ayetlerde iyi bir örnek var. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor çünkü onlar yok artık der. Bu Mesih'in doğumuyla ilgili olayların yerine gelişiyle ilgiliydi. Daha sonra Matta 2. bölüm 23. ayette oraya varınca Nasır'a denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu der. Ya da Elçilerin İşleri 13. bölümde Elçi Paulus'un Pisidya Antakya'sındaki vaazına bakabiliriz. İsa Mesih'in dirilişine değinerek Elçilerin İşleri 13. bölüm 32 ve 33. ayetlerde şöyle dedi. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci mezmurda yazıldığı gibi, sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Kutsal kitap peygamberliklerin yerine gelişi konusunda oldukça açıktır. Elçi Petrus, Elçilerin İşleri 2. bölüm 16. ayette, bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır der. Yoel'in tahmininin yerine gelişidir demez. Bu o olaydır der. Pentekost gününe geri dönerseniz Petrus'un diğer uluslara değil eski antlaşma eğitimi almış Yahudilere hitap ettiğini anlayacaksınız. Bu insanlar eski antlaşmayı biliyorlardı. Yeruşalim'de imparatorluğun her tarafından gelen Yahudiler vardı ve Musa'nın yasası gereği kendilerinden isteneni yapmak için oldukça uzun yoldan gelmişlerdi. Petrus'un söylediği şuydu. Bu olanlarla alay etmeyin. Bu Rabbin gününde Yoel peygamber tarafından olacağı söylenen olaydır. Yoel'in peygamberliğini de aktardı Elçilerin İşleri 2. bölüm 17. ayetin başında. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Bu son günlerde olacaktır. Ardından Tanrı'nın ruhu insanların üzerine dökülecektir. Bu olay Pentekost gününde gerçekleşmiş miydi? Bu konuda farklı düşünceler var. Bu deneyimi önceki bölümde belirtilen kişiler yaşamıştı. Sonra da 3000 kişi kurtuldu. 300 bin kişi kurtulmuş olsaydı da ruhun herkese dökülmüş olması söz konusu olmayacaktı. Yani Yoel'in peygamberliği tümüyle yerine gelmiş olmayacaktı bu durumda. Petrus'un söylediği şudur. Gördüklerinizle alay etmeyin. Yoel'in Tanrı'nın ruhunu herkese dökeceğini söylediği günün yaklaştığını belirtmiş olduğunu kutsal kitaptan biliyor olmalısınız. Bu nedenle ruhun bugün birkaç kişiye döküldüğünü görmüş olmak sizi şaşırtmasın der. Ardından Elçi Petrus, Yoel'in peygamberliğinin geri kalanını da aktarır. Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. Bu olay Pentekost gününde olmuş muydu? Elbette hayır. Depremler güneşte ve ayda değişiklikler olmamıştı. Tüm bunlar Rabbim büyük ve korkunç günü geldiğinde olacaktır. Yoel buna büyük ve korkunç gün der. Pentekost günü büyük ve harika bir gündü, korkunç değildi. Eğer Yoel kitabını kavrarsak, Petrus'un Pentekost gününde Yoel'in peygamberliğinin yerine geldiği gibi bir şeyi ima ettiği sonucuna ulaşmadığını anlarız. Simon Petrus, Yoel'in peygamberliğini yalnızca alay edenleri yanıtlamak için kullanmaktaydı. Şimdi akla şu soru gelir, Simon Petrus'un bildirisinin konusu neydi? Pentekost gününde Simon Petrus'un vaazının konusu Rab İsa Mesih'in dirilişiydi. Kendi metninde Mesih'in dirilişini haber veren 16. mezmur 8, 9 ve 10. ayetleri kullanır. Petrus'un bunu Mesih'e nasıl uyarladığına çok dikkat etmeliyiz. Elçilerin İşleri 2. bölüm 32 ve 33. ayetler. Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür der. Yoel ve Petrus'tan çıkan özet şudur. O zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacak. Bu beni kurtuluş için en önemli zamanın gelecekte olduğunu düşünmeye yönelten bölümlerden birisidir. Karınca Tanrı insanların çoğunu kurtaracaktır. Bir Tanrı adamı, Süperjin gibi bir adam, Tanrı'nın kaybolacak kişilerden çok daha fazlasını kurtulacağı düşüncesini ifade etmiştir. Ve ben bu düşünceye katılıyorum. Mesih krallığını kurmak için yeryüzüne geldiğinde, şimdiye dek görülmemiş çoklukta insan Tanrı'ya dönecektir. Kilise dönemine oranla çok daha fazla sayıda insan büyük sıkıntı döneminde Rab'be dönecektir. Tanrı'nın hem Rab hem Mesih yaptığı İsa Mesih'in dirilişi Petrus'un vaazının ana konusudur. Tanık oldukları olayı vurgulamaz. Önemli olan İsa Mesih'i bilmektir. Böyle bir olay yaşamak düşüncesiyle Mesih'i tanımaktan uzak kalmayın der. Düşüncenizde, yaşamınızda ve işinizde onun yeri nedir? Şimdi ben bugün size sormak istiyorum. Yoel'in peygamberliğinin bu bölümü önemlidir. Ancak gelecekte gerçekleşecektir.
Yoel 3. bölüm Rabbin gününe bir bakıştır. Yoel 3. bölüm 1. ayette o günler Yahuda ve Yaruşilim halkını sürgünden geri getirdiğimde der. O günler hangi gündür? Pentekost günü müdür? Hayır, çünkü şöyle diyor. Yahuda ve Yaruşilim halkını sürgünden geri getirdiğimde. Onları Pentekost gününde geri getirmemiştir Tanrı. Hatta Rab İsa şu sözleriyle sırayı tersine çevirir. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yaruşilim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Mesih inanlar topluluğunun başı olarak tutsakları Yaruşilim'e geri getirmek yerine yeniden doğarak inanlar topluluğuna katılanlara şunu söyler. Yeryüzünün her yerine gidin. Ölümden dirildiğimi duyurun. Onlara Tanrı'nın merhametli, sabırlı ve lütufkar olduğunu ve Rabbin adını çağıranların kurtulacağını anlatın. İncil bugün birçok akıllı insanın anlamadan geçtiği kadar basit görünmektedir. Halbuki oldukça harika ve derin bir kitaptır. Tek yapmanız gereken inanmaktır. Eylemlerle kurtuluşa inanmadığımı söylemek istiyorum. Yani kişi kendi eylemleriyle, iyilikleriyle kurtuluşa sahip olamaz. Ancak kurtuluşun da eyleme dönüştürülmesi gerekir. Bunu görmek önemlidir. Kurtuluşa kavuşmuşsanız İncil'i duyurmak isteyeceksiniz. Eğer istemiyorsanız eylemlerinizi değil imanınızı sorgularım. Çünkü imanı eylem izler. Yoel 3. bölüm 2. ayette bütün ulusları toplayıp Yehoşafat vadisine indireceğim der. Mirasım olan İsrail halkını uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için onları orada yargılayacağım. Yehoşafat vadisi Yaruşilim'dedir. Yehoşafat Rab yargılar anlamındadır. Rab İsa yeryüzüne tekrar gelmeden önce inanlılar ödül alıp almayacaklarını görmek için onun yargı kürsüsü önüne çıkmış olacaklardır. Yeryüzüne geldiğinde krallığına girecekleri belirlemek üzere yargılamada bulunacaktır İsa Mesih. Bu harika peygamberliğe burada rastlıyorsak da bunun geçtiği tek kitap Yoel değildir. Yoel yazı yazan peygamberlerin ilkidir dedik ancak tüm peygamberler bundan söz etmektedir. Son peygamberlerden Zekeriya da aynı konuya değinmiştir. Zekeriya 2. bölüm 10 ve 11. ayetler. Rab ey Siyon kızı sevinçle bağır çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak. Siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız der. Yoel'in insanlara başlangıçta söylediği de aynı şeydir. Rabbin krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelmesi ve ruhun herkese dökülmesi onların yüce ve parlak umuduydu. Yoel 3. bölüm 3. ayette çünkü halkım için kura çektiler. Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar der. Yoel'in burada tanımladığı çok kötü bir olay. Bazen hayvan hakları derneklerinin bir takım isteklerle ortaya çıkmaları beni rahatsız ediyor. Tilkiler kendi başlarının çaresine bakabilecekken tilki avına ve eğlence amaçlı avlara karşı çıkarlar bu insanlar. Ancak birçokları büftek ve pirzola yemeği sevdiklerinden kasaplara gidip nanaların öldürülmesini engellemezler. Asıl vurgulamak istediğim tabi bu değil. Bence de hayvanlar insanın günahı yüzünden boş yere acı çekmektedir. Ancak Günümüzdeki en büyük acımasızlık çocuklara yönelik olanlardır. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi bence budur. Bir süre önce bir kadının çocuğunu döven bir adamla birlikte yaşadığını okumuştum. Başlangıçta ne kadar tatlı bir çocuktu. Sonraki yıllara ait bir resmini daha vermişlerdi. Çocuk dövüle dövüle sonunda öldürülmüştü. Ancak buna karşın fazla bir protesto duymadım. Köpeklerin dövülmesi çocukların dövülmesinden daha fazla günümüze dikkat çekiyor. Çocuklara yönelik bu şiddet çağın sonuna ait işaretlerden birisidir. Bugün niçin çok sayıda çocuk evden kaçar? Çocuğu kaçan herkesin Tanrı önünde diz çöküp nerede yanlış yaptığını sorması gerekir. Şöyle diyenler olabilir. Yanlış arkadaşlar yüzünden böyle oldu. Bir psikoloğun yardımına ihtiyacımız var. Ben de şöyle derim. Bunun yanında Tanrı'nın sözünü okumaya ihtiyacımız var. Buna muhtacız. Tanrı kötü günlerin halkı için kuruğa çekilip erkek çocukların ücret olarak verildiğinde geleceğini söyler. Bugün kaç tane baba çocuğu için iyi bir örnek oluyor sormak isterim. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar diyor. Kaç tane kız evindeki içki sorunu yüzünden ahlaksızlığa itilmiştir. Fahişelik yaparken tutuklanan bir kıza ilk içkiyi nerede içtiği sorulmuştur. O da annesiyle ilk içkisini içtiğini belirtir. Tanrı böyle bir şeyi yapan anneye merhamet etsin. Birisinin bizi uygarlıkta ilerliyormuşuz hissi yaratan bu hoş ve karmaşık çağa karşı çıkıp bağırması gerekir. Öylesine hızlı bir şekilde kötüye gidiyoruz ki neredeyse başımız dönüyor. Yoel 3. bölüm 4. ayette. Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı. Bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz? Eğer karşılık verirseniz karşılığını çarçabuk ödetirim size diyor. Tanrı zamanı boşa harcadıklarını ve ona dönmekte yetersiz kaldıklarını söyler. Yoel 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde altınımı, gümüşümü alıp değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz. Yahuda ve Yeruşalim halkını topraklarından uzaklaştırmak için Greklere sattınız der. Bugün bile İsrail çocukları köle olarak çalıştırılmaktadır ki durum Roma İmparatorluğu'nun başa geçmesinden önceydi. Yoel 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise göreceksiniz onları sattığınız yerde harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim. Oğullarınızı, kızlarınızı Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, Sabalılara satacaklar. Rab böyle diyor der. Tanrı'nın Hezekiel, Yeremya ve Yaşaya peygamber tarafından öngörülen Sur ve Sayda'ya yönelik yargısı tümüyle yerine gelmiştir. Yoel 3. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Uluslar arasında şunu duyurun. Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin. Saman demirlerinizi çekişle dövüp kılıç yapın. Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Güçsüz olan güçlüyüm desin diyor. Saban demirlerinizi çekişle dövüp kılıç yapın, bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Bu ne anlama gelir? Kimisi şöyle diyebilir. Ben kutsal kitabın kılıçlarınızın saban demiri yapın dediğini duydum. Evet der ama bu yeryüzündeki krallık kurulduğunda olacaktır. Yaşaya 2. bölüm 4. ayet ve Mika 4. bölüm 3. ayete göre. Mesih'in egemenliğinde kılıçlarınızı atabilirsiniz. Ancak o zamana kadar cephaneliğiniz hazır bir şekilde beklerseniz daha iyi edersiniz. Bugün için silahsızlanmayı önerenlerle aynı düşüncede değilim. Kalınca evlerimizi, sevdiklerimizi, namusumuzu ve ulusumuzu korumamız gerekir. Halen serbest dolaşan pek çok sapık, vahşi insanın olduğu büyük ve kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu insanlar gerçekten ellerine fırsat geçtiğinde kırıp geçmekten geri durmayacaklardır. Ve hatta bunu büyük bir hazla yapacaklarını da biliyoruz. Gerçekten de sizi, ailenizi ve tüm insanlığı yok edecek kadar vahşidirler. Buna benzer uluslar da var. Gerçekte Tanrı ulusları böyle tanımlar. Birisine aslan, diğerine ayı, birine panter, ötekine de canavar adlarını verir. İnanın dünya ulusları vahşi canavarlar gibidirler. Dolayısıyla bunlara karşı duracak, bunları durduracak, yeri geldiğinde bunları etkisiz hale getirecek polise, orduya ve silaha ihtiyacımız var. Elçi Paulus şöyle diyor. 1. Selanikliler 5. bölüm 3. ayet. İnsanlar her şey esenlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda gebe kadının birden sancılanması gibi ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Korkarım ki öyle bir anda bir bombanın patlamasıyla ağızlarımız açık kalacak ve karşılık bile veremeyeceğiz. Çünkü dünya liderleri çok yumuşak ya da bu konularda duyarsız kişiler. Yaşaya'daki kılıçlarınızı sabana çevirin ayeti Birleşmiş Milletler'in sloganıdır. Bence Yoel'deki ayeti almaları gerekirdi. Saban demirlerinizi kılıç yapın. Çok kötü bir dünyada yaşadığımızdan hazırlıklı olmamız gerektiği söylenir. Yoel 3. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ey çevredeki uluslar, tez gelin bir araya toplanın. Ya Rab yiğitlerini oraya indir. Uluslar harekete geçip Yehoşafat vadisinde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları yargılamak için orada olacağım. Rab İsa Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında ulusları kendi halkına olan davranışlarına göre yargılayacağını söylemişti. Şimdi şu soruyu soran olabilir. Onlar özel mi? Daha mı iyiler? Hayır. O halde niçin o şekilde onları yargılayacak? Çünkü inanlar topluluğu yeryüzünden alındıktan sonra yeryüzünde kalan tanıklar yalnızca bu 144 bin Yahudi olacaktır. Rab o tanıklardan birine bir bardak soğuk su vereni bile ödüllendireceğini söyler. Birçok kişi de bunu yardım kutusuna çok az para atmalarının bahanesi olarak kullanır. Ancak şunu söylememe izin verin. O günlerde Mesih'i dünyaya duyuran o 144 bin kişiden birine bir bardak su vermek bile o kişinin canına mal olabilirdi. Yoel 3. bölüm 13. ayette salın orakları, ekinleri olgunlaştı. Gelin üzümleri çiğneyin. Sıkma çukuru üzümle dolu. Şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur. Ekinler olgunlaştı derken çağın sonunun geldiği belirtilir. Yoel 3. bölüm 14. ayette kalabalıklar yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar yargı vadisinde Rabbin günü yaklaştı diyor. Yoel o döneme Rabbin günü demektedir. Yoel'in tüm söylediklerini büyük sıkıntı döneminde inanlar topluluğunun alınışı ile başlayan Rabbin gününden başlayarak Mesih'in krallığını kurmak için ikinci gelişini ve krallığa girecek kişileri belirleyeceği uyarıda içerir. Ardından Mesih 1000 yıllık egemenlik sürecek, sonra da şeytanın serbest bırakılacağı kısa bir dönem olacaktır ve ardından büyük beyaz tahtın önünde son yargılama olacak ve sonsuzluk başlayacaktır. Tüm bunlar Rabbin gününün kapsamı içindedir. Yine Yoel göksel varlıklardaki rahatsızlıktan söz ederek Yoel 3. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde şöyle der. Güneş ve ay kararıyor. Yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Rab Siyon'dan kükreyecek. Yeruşalim'den gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak. Ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailler için kale olacak. O zaman bileceksiniz ki Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak. Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek. Yeruşalim halen daha diğer ulusların da bulunduğu bir yerdir. Ancak bu ayetlerde belirtilen Rabbin ikinci gelişinde gerçekleşecektir. Matta 24. bölüm 29 ve 30. ayetler o günlerden bahseder. Bir gün Rabbin kendisi orada olacaktır. Şimdi krallık dönemine bakalım. Yoel 3. bölüm 18. ayette o gün dağlardan tatlı şarap damlayacak. Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. Rabbin tapınağından çıkan bir pınar Şiddim vadisini sulayacak der. O gün Rabbin günüdür. Dağlardan tatlı şarap damlayacak. Bu krallık zamanında olacak olan bir olaydır. Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. Bugün İsrail'de susuzluk var ama o zaman bu böyle olmayacaktır. Rabbin tapınağından çıkan bir pınar Şiddim vadisini sulayacak diyor. Şiddim akasyalar anlamına gelir. Bu ilginçtir çünkü Şiddim vadisi Ürdün ırmağının öte tarafındadır. Bu dereler nasıl Yeruşalim'den geçip Ürdün'e akabilir? Zekeriya peygamber o günlerde dağın yarılacağını söyler. Lübnan'da Gevalin kuzeyinden Celile gölüne, oradan Ürdün vadisine ve Ölü Deniz'den Afrika'ya uzanan bir yarık yerine tersine doğuya ve batıya akan bir ırmaktan bahsedilir. Yoel 3. bölüm 19. ayette ama Mısır viraneye, Edom ıssız çöle dönecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp suçsuz insanların kanını döktüler der. Tanrı Edom ve Mısır'ı 1000 yıllık döneme kadar yargılamaya devam edeceğini söyler. Onlar her zaman İsrail ulusunun düşmanı olmuşlardır. Yoel 3. bölüm 20 ve 21. ayetlerde oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak. Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek. Akan kanların öcünü alacağım. Suçluyu cezasız bırakmayacağım. Rab Siyon'da oturur diyor. Temizlemediğim kanlarından onları temizleyeceğim der Tanrı. Rab henüz onlar adına hareket etmemiştir. Rab Siyon'da oturur. Bugün orada mıdır? Hayır. Yeruşalim yeryüzündeki diğer şehirler kadar putperest bir şehir olarak yaşamaya devam eder. Ancak Rabbin orada yerleşeceği gün yaklaşmaktadır. O zaman tüm bunların yerine geldiğini göreceğiz. bugün bunların gerçekleştiğini söyleyebilmemiz için Mesih'in kendisini orada görmüş olmamız gerekir. Ancak şu anda orada değil, gökte Tanrı'nın sağındadır. Duam şu ki sürekli onun farkında olalım ve yaşamlarımızda Rabbin varlığına yer verelim.